Ayrım 4. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 37. Yanımızdan hızlı adımlarla uzaklaştı delikanlı. Cebimden lacivert deri kaplı minik not defterimi çıkartıp vaka ile ilgili bir takım notlar tutmaya başladım. İzzet ise bomboş sıraların arasında dolanıyor, başları yaprak motifleriyle süslenmiş sıra sıra sütunlara dokunuyor, vitray pencerelere ve turkuaz rengin hakim olduğu kaburgalı, çapraz tonozlu yüksek tavana efsunlu gözlerle bakıyordu. Ansızın sessizce gelip yanıma oturdu, göz ucuyla İzzet'e baktım. ''Bu kiliseye ilk defa mı geliyorsun?'' diye sordum. ''Evet efendim'' diye kibarca yanıtladı. ''Daha doğrusu ilk kez bir kilise görüyorum'' diye ilave etti. ''Demek daha evvel kilise görmedin'' dedim not defterimi kapatıp. ''Evet efendim'' dedi yine nazikçe. ''Efendim'' sözcüğü aramıza kalın bir duvar çekiyordu sanki. İzzet'e samimiyetle bakarak ''Bana Sadri diyebilirsin'' dedim. Bu naçizane teklifimi tebessümle karşıladı İzzet. ''Siz nasıl müsaade buyurursanız'' dedi ve ekledi. ''Ama çalıştığım amirlerime ismiyle hitap etmek pek adetim değildir. Umumiyetle patron derim amirlerime.'' Patron sözcüğü kulağa hoş geliyordu. ''Nasıl istersen'' dedim lafı uzatmamak için. Rahibin tok, gür sesi yankılandı o sıra. ''Özür dilerim baylar, sizi beklettim.'' Kaba sakallı, beyaz cübbeli, munis görünümlü yaşlıca bir adamdı. Ayaklanıp rahibi sıcak bir tebessümle karşıladım ve elimi uzatarak kendimizi takdim ettim. İzzet nedense çekingen bir talebe gibi geri durmuştu.
''Avni Bey'in geleceğini zannediyordum'' dedi rahip.
''Tahkikatı biz yürüteceğiz, siz sorularımıza cevap verin kâfi'' dedim.
''Memnuniyetle, buyurun'' dedi rahip gergin bir sesle.
Not defterimi açıp İzzet'e uzattım ve kulağına yaklaşarak konuşmalarımızı not et diye ricada bulundum. İzzet'in samur kaşları hayretle havaya kalktı. Buna bir mana verememişti, rahibe döndüm.
''Lütfen rahat olun'' dedim. ''Rahatım'' dedi, hiç rahat olmayan bir sedayla. Mevzuya girdim.
''Evvela bana şunun izahını yaparsanız sevinirim. Kilisenin avlusunda cinayet işleniyor. Lakin kilisedeki herkes merakını kovalayan hissi dizginleyerek içeride kalıyor. Bu sizce tuhaf değil mi?''
Rahibin boğazına bir yumru oturmuştu sanki. Sorumu yanıtlamadan önce boğazına öksürür gibi temizledi. ''Elbette tuhaf, size hak veriyorum. Kilise erkanı da bu hadiseyi kendi indinde inceliyor. Elimizden gelen tüm yardımı sizden esirgemeyeceğimizi bilmelisiniz. Leonidas'ın katilinin yakalanmasını sizin kadar biz de arzuluyoruz.''
Rahibin gözlerinde, yüz ifadesinde, mimiklerinde yalana dair hiçbir kıpırtı yoktu. Sesindeki titreyiş ise daha ilk sualde tabii halini almıştı. ''Bay Leonidas'ı tanır mıydınız?'' diye sordu.
''Evet'' dedi ve gözlerinde hüzünlü bir güneş battı o an. Gözleri köhne, iki küçük odaydı şimdi. Gözlerini kaçırarak kederini derin bir soluk gibi çekti içine. ''Leonidas'' dedi hüzünlü bir sesle. ''İstanbul'da sayıları çok az olan Katolik Rumlardandı. Kilisemizle münasebeti de buradan geliyordu. Kiliseye, talebelere, fukaralara yardım eden iyi yürekli bir adamdı. Ayinlere katılır, dua eder, ilahiler okur, sonra gizemli sükunetini de önüne katarak terk ederdi kiliseyi. Lüzum görmedikçe konuşmazdı, düşünceli ve sessizdi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Karıncayı incitmekten çekinen yufka bir yüreği vardı. Nasıl böyle bir sonu ona refa gördüler, akıl alır şey değil.''
Bay Leonidas'ın sade ve sessiz bir hayat yaşadığı kanısında değildim. Göğsünde patlayan volkan böylesine normal bir hayat süren bir insan için epey gösterişliydi. Aklımı esas kurcalayan nokta ise Bay Leonidas'ın kiliseye niçin geldiğiydi. Üstelik kilisenin tatil olduğu bir gün. Girişte dikkatimi celbeden bir yazı görmüştüm. Pazartesi günü kilisenin tatil olduğu yazıyordu. Merakımı kovalayan bir telaşla sordum. ''Bay Leonidas kilisenin tatil olduğu bir günü bahusus mu seçti?''
''Hayır, görüşme gününü ben ayarladım Sadri Bey. Ayin günleri kalabalık oluyor. Takdir edersiniz ki sen Antuan Kilisesi şehrin en kalabalık cemaatine sahip. Haliyle ayin günü Leonidas'ı çağırmış olsaydım görüşme imkanı bulamazdık.
Peki hangi mevzu üzerine konuştunuz?
Hususi bir mevzuydu. Leonidas aforoz edilmişti.
Cemaatten kovulmuştu yani. Bu kadar sessiz ve sakin bir hayatı olan insan için ağır bir ceza değil mi? İmalı sözlerim rahibi rahatsız etmişti.
Bu durum Leonidas'ın arzusuydu dedi savunmaya geçerek. Kiliseyle ilişkisini kesmek istiyordu. Onun bu tercihine feraset gösterildi o kadar.
İyi ama insan durduk yere iğneyi kendine batırır mı?
Hiçbir şey durduk yere ortaya çıkmaz Sadri Bey. Kainatta var olan her şey bir sebebe muhtaçtır. Leonidas'ın da kendince haklı sebepleri olmalı.
Açık konuşur musunuz? Kararsız bir ifadeyle sustu rahip, bakışlarını İzzet'e bağlayarak,
konuştuklarımızı niçin kaydediyorsunuz diye sordu.
Bu sualin muhatabı bendim. Unutmamak için dedim. Söz uçar, yazı kalır misali.
Hım dedi rahip anlamış gibi görünerek, kaşlarını kavislendirdi ansızın. Nerede kalmıştık diye sordu.
Bay Leonidas'ın haklı sebepleri olmalı diyordunuz. Bay Leonidas'ın aforoz edilme meselesini konuşuyorduk. Bu fasıl muallakta kaldı diye hatırlattım.
Aa evet dedi içini saran hüznü derinlerinde duyarcasına. Leonidas'ın haklı sebepleri. Lafın gelişi serilen talihsiz bir cümle sadece.
Sözlerini itinayla seçen rahibin beni kandırdığını düşünmüyordum. Lakin soru işareti gibi büyüyen gözlerinde bir sırrı izhar etmekten çekinen bir renk beliriyordu anbean. Şüphe yakıcı sıcaklığı da tüm bedenimi kasıp kavurmuştu. Ben sormadan dökülmeye başladı iç çekerek.
Size nasıl söylesem bilemiyorum. Leonidas kilidi olmayan bir kapı, baştan ayağa gizem, sırlarla örülmüş aşılmaz bir duvardı sanki. Mazisini kimse bilmezdi. Nereden nasıl gelmişti? Sorsanız ketumlaşır, gözleri nemli susardı. Sırları da kendisiyle birlikte yitti. Neden, niçin öldürüldü? Derin üzüntü içerisindeyim. Size şu kadarını açıkça söyleyebilirim. Bu vaka sizi ve bizi karşı karşıya getirmek için tertip edilmiş hain bir plan olabilir. Hatta daha geniş bir sahaya yayılabilir. Yarın gazeteler bu vakayı nasıl nakledecekler kim bilir?
Bu vakanın dallanıp budaklanacağına ben de kâniydim. Cinayeti planlayanlar kilisenin töhmet altında kalacağını biliyordu. Bunun ayrımında olan bir insan Bay Leonidas'ın mazisine de vakıf olmalıydı. Bu cinayet tek bir kişinin üstleneceği kadar hafif bir vaka değildi. Altında derin, gölgesiz bir muamma barındırıyordu. Rahibi dinledikten sonra kafam çorbaydı. Zihnime hücum eden cevapsız sorular vazgeçilmezim olmuştu adeta. Her nevi mülahazamın kıvrımlarında bu vakanın karmaşıklığını duyumsayabiliyordum. Bay Leonidas sahiden zamanı, mekanı ve kahramanları titizlikle hesaplanmış, zeki bir katilin elinde mi can vermişti? Yoksa sinsi bir tertibatın basit bir kurbanı mıydı? Bu vaka içinden çıkılmaz bir hal alacağı benziyordu. Zira parçalar birbirinden bağımsız görünüyordu. Bay Leonidas'ı öldürmeyi kafasına koyan biri bunu başka bir yerde şatafatsız halledebilirdi. Katil kiliseyi bahusus seçmiş olabilirdi. Bay Leonidas'ın kilisede olacağından da haberdar olmalıydı. Belki de sabahın ilk ışıkları avını takibe koyuldu. Bu ihtimalleri göz ardı edemezdim. İçimdeki huzursuzluğu gizleyerek sual ettim. Bay Leonidas'ın kiliseye geleceğini sizden başka bilen biri yahut birileri var mıydı?
Bay Granis dedi rahip tereddütsüz. Bay Granis biliyordu.
Bay Granis kim?
Rumeli Han'ın karşısındaki antikacı. Görüşmeyi o ayarladı. Yalnız ondan şüphe etmeniz yersiz. Leonidas'ı öz evladı gibi sever Bay Granis. Yaşlı bünyesi bu buhranı nasıl atlatır kim bilir?
Bizim meslekte masumu ayırt etmek güç işte. Binaenaleyh masum olduğu ispat edilinceye dek şüphe duyduğumuz herkese katil gözüyle bakardık.
Anlıyorum diyerek geçiştirdim mevzuyu. Size son bir sualim olacak. Buyurun dedi rahatlamış bir ifadeyle. Bay Leonidas'la bu sabah bir gariplik sezinlediniz mi? Kararlı bir ifadeyle yanıtladı rahip. Hayır. Fakat Leonidas kapıyı açan delikanlıya garip sualler yöneltmiş.
Kapıyı kim açtı?
Yannis. Size kapıyı açan delikanlı.
Yannis'i buraya çağırır mısınız?
Yannis, evladım
diye bağırdı rahip. Sesinin akisleri kilisenin dolgun boşluğunda gezindi bir müddet. Yannis biraz sonra loş bir karanlığın indiği koridordan çıka geldi.
Baylar seninle konuşmak istiyor dedi rahip.
Yannis'i kibarca dışarı davet ettim. Yannis başını tedirginlikle öne eğerek yürüdü. Dışarıda yağmur kesilmiş, gri bulut kümeleri dağılmıştı. Yakıcılığını yitirmiş asık yüzlü güneş belirmişti gökyüzünde. Yannis yassı alnını örten telleri geri atarak yüzüme baktı. Yüzünün çukurlarında gölgeli bir korku büyüyordu sanki. Yumuşak bir tavırla başladım konuşmaya.
Bay Leonidas'a kapıyı sen açmışsın.
Evet efendim dedi kekeleyerek.
Bay Leonidas'ı tanır mıydın?
Hayır efendim dedi sesini istemsizce titreterek. İzzet imalı bir gülümseyişle Bay Leonidas'ı sen mi öldürdün diye sordu. Yannis cevap veremedi yutkundu. Ben kimseyi öldürmedim. Kilisenin süslemeleri için buradayım dedi ürkek bir ifadeyle. Yannis'in elleri titremeye başlamıştı. Kolunu sıkıca kavradım.
Seni hemen tevkif edecek değiliz. Birkaç soru sorup gideceğiz. Sakin ol dedim.
Neden sonra gülesim geldi. İşime saygım olmasa kahkahayı basacaktım. Yannis'i az daha sıkıştırsak çocuk gibi ağlayacaktı. Latife'yi bir kenara bırakıp onu teskin etmek namına babacan bir tavır takındım.
Kulaklarını aç, beni iyi dinle aslanım. Bu sabah Bay Leonidas'a kapıyı sen açmışsın. Sana tuhaf sualler yöneltmiş, bize bundan bahseder misin?
Evet, biraz garipti. Adı ne demiştiniz?
Leonidas diye hatırlattı İzzet.
Yannis korkusuna karışan heyecanını bir nebze olsun dizginleyerek anlatmaya başladı. Bay Leonidas'a kapıyı açtığımda sırtı bana dönüktü, gökyüzünü seyrediyordu. Buyurun dedim, döndü. Yağmurlu havalarda dolaşmayı sever misin diye sordu. Kalın bir sesi vardı. Kendi kendine mırıldandı sonra. Yağmurlu havalardan nefret ederim. Yağan her damla maziyi hatırlatır bana. Her damla kalbime düşer insafsızca. Sonra sustu, konuşmadı bir müddet. Kapının önünde dikildi öylece. Bir ara geri dönüp gidecek oldu, neden sonra vazgeçti. Bay Hugh geldi mi diye sordu. Kendi kendine ayıflanarak yanıtladı. O beni çoktan unuttu dedi ve sonra teklifsizce girdi içeri. Rahiple konuştular, dışarı çıktı. Çok geçmedi, patlama sesleriyle irkildim. Kapıyı çok sonra açıp dışarı baktığımda bir adamın avaz avaz bağırdığını gördüm cesedin başında. Bütün bildiklerim bu kadar.
Bay Leonidas içeri girdiğinde elinde şemsiye var mıydı?
Hayır, şemsiye kapının girişinde duruyordu. Kilise cemaatinden biri unutmuştu sanırım. Bay Leonidas dışarıda çiseleyen yağmura baktı ve sonra şemsiyeyi aldı. Ödünç dedi gülümseyerek, ben de kapıyı kapadım.
İzzet girdi araya, çevrede kimseyi görmedin mi?
Hayır dedi, Yannis kendinden emin bir sesle.
Tafsilatlı bir malumat edinemeyeceğimize kanaat getirmiştim. İzzet'in yüzünde de benzer bir ifade okumuştum. Pekala diyerek not defterini delikanlıya uzatması için İzzet'e işaret ettim. İzzet not defterinden boş bir sayfa açarak şuraya adını soyadını ikametgahını karala dedi. İzzet'in gözleri ve benim gözlerim Yannis'in eline bağlıydı o an. Hangi elini kullanacağını merakla bekliyorduk. Yannis kalemi sağ eline alınca gözlerimizde biriken merak dağılıvermişti. Yannis'e teşekkür ederek ayrıldık kiliseden. Biz kiliseden çıkarken müddeyi umumi bey efradını peşine takmış kiliseye giriyordu. Karşılaştığımız takdirde bir yığın soruyla bizi meşgul edeceğine kanaat getirerek ona görünmemeye ihtimam gösterdim. Bu gayretim İzzet'in gözünden kaçmamıştı. Muzip bir tebessüm yayılmıştı yüzüne. Telaşlı merakını kovalayan bir edayla sual etti.
Bu gayretin içinde patron.
Zamanımız yok İzzet diyerek izah ettim kısaca. Zamanı parasının hesabını bilmeyen bir kumarbaz gibi keyifle harcayamayız.
Güneşin cılız ışıltılarının indiği caddede hızlı adımlarla yürüyordu. Yağmurun doldurduğu kaldırımlarda güneşin inci taneleri oynaşıyordu. Bir müddet suskunluğumu muhafaza ettim başımı yerden kaldırmadan. Neden sonra İzzet'i sınar gibi bir sual yönelttim. Vaka hakkında senin bir öngörün yok mu? Cevap vereceğim lakin dedi soluk sola, biraz yavaşlayamaz mıyız? Adımlarımı küçülttüm, tıkanan nefesini toparladı İzzet. Doğrusunu söylemek gerekirse düşünmemeyi düşünüyorum dedi, bağrında kocaman bir ateşi tutuyormuş gibi. Derince bir soluk alıp devam etti. Vaka çok karışık görünüyor, yahut katil vakayı bizim böyle algılamamızı istiyor. Başarmadı da değil, kafam allak bullak. Cinayet masada vazifeye başladığım günden beri insanın niçin cinayet işlediğini anlamlandıramıyorum zaten. İzzet cinayet mefhumunun mana aleminde sıkışıp kalmış kederle susmuştu. Kabil'i bilir misin diye sordum ansızın. Adem'in oğlu Kabil mi? Kardeşi Habil'i öldüren. Evet, Adem'in oğlu Kabil. Habil'in habis kardeşi. Cinayetin tarihçesini kaleme alacak olursak en tepeye Kabil'i koymalıyız. Çünkü Kabil kardeşine beslediği pespayı hislere engel olamadığından büyük bir ağacın gölgesinde uyuyan Habil'in başını büyük bir kaya parçasıyla ezerek ilk cinayeti işlemiş. İlk kanı akıtmıştır toprağa. Korkunç bir nedamet hissiyle kıvransa da iş işten geçmiştir artık. Mamafih kendi günahında boğulacağı yetmez gibi kendinden sonrakilerin de lideri olmuş ve günahı katlanarak büyümüştür. Kabil ve onu takip edenleri cinayete iten şey nedir biliyor musun? Nedir patron? Kalpleri, kalpleri. Kin, nefret ve intikamla kararmış bir kalp her nevi fenalığı mubah görür. Basit bir sebep yahut sebepsizlik bile cinayet işlemek için bahane olur artık. İzzet sözlerimi anlamış görünerek derin düşüncelere daldı. Öyle dalmıştı ki almış başını gidiyordu. Siyah incimin kibar gövdesine yaslanarak nereye gidiyorsun diye bağırdım. Durdu, arkasına döndü şaşkın bir ifadeyle. Siyah incimi küçümseyici bakışlarla süzdü. Geriye kalan yolu yürümek zorunda değiliz demek diyerek yaklaştı. Bu külüstür bizi yarı yolda koymaz değil mi patron? İzzet'in bakışlarında sözlerinde topladığı küçümseyici tavra gücendiğimi belli eden bir sesle ''Bir adı var dedim, siyah inci. Yorgun olabilir ama diridir.'' Bu hususta şaka kaldırmayacağımı anlamıştı İzzet. Utancın tatlı kızarıklığı yayılmıştı yüzüne. ''Özür dilerim patron.'' dedi mahcup bir ifadeyle ve siyah incimin geniş deri koltuğuna keyifle kuruldu. İzzet'i daha fazla utandırmamak namına nazikçe açıkladım. Benim için bu otomobilin kıymetli olduğunu bil isterim. Anlıyorum patron, densizliğime ver dedi. Estağfurullah diyerek motoru çalıştırdım. İzzet'i çabucak kanıksamam şaşılası bir durumdu. Bir başka kimse olsa ona bu denli tahammül eder miydim bilemiyorum. İzzet'in tabiatında yün yumuşaklığında bir sıcaklık duyumsuyordum. Sezgilerimde yanılmazdım. Belki de onun sağlam dostluğuyla şifa bulacağıma kendimi inandırıyordum. Mülahazalarımı bir lahza özgür bırakıp siyah incimi kımıldattım. İstikametimiz antikacı Bay Granis'in dükkanıydı. Bilinmezliğin sarkacında sallanınca zihnim her şeyi bulanık ve karmaşık görürüm. Sabahın tatlı mahmurluğunu sırtlanıp vukuat yerine giderken rastladığım açık tenli meslektaşım caddenin ortasında yuvarlak bir kaidenin üzerindeki korunağın içindeydi. Yanaklarını şişirerek ağzındaki düdüğü öttürüyor, elleriyle havada daireler çizerek karşıdan gelen araçları geri dönmeleri hususunda ihtar ediyordu. Bu zahmete katlanan hususilerin arasından süzülerek antikacı Bay Granis'in dükkanına doğru ilerledik. Ansızın beynimin sinir uçları gıdıklanmaya durdu. Bir elimle direksiyon simidini sıkıca kavrarken diğeriyle paltomun ceplerini yoklamaya koyuldum. Cigara tabakama elimde yer değmez sevinçle çıkarıp teklifsizce İzzet'e uzattım. Tabakanın düğmesine bastı İzzet, tık diye açılıverdi. Bir dal cigara çekip dudaklarımın arasına yerleştirdim. İzzet'in cigara tabakasına sevinçle baktığını fark ettim. ''Sen de tellendir bir dal'' dedim cömert bir havayla. İzzet dudaklarının arasına keyifle yerleştirdi bir dal. Kibriti çaktı hınçla, çatırdayan kıvılcımlarla benimkini de tutuşturdu. Samimi bir gülümseyişle baktı yüzüme. Aramızdaki dostluk teatisinin başladığına işaretti bu manidar bakışları.
Derin bir nefes çekip ciğerlerimi dumanla doldurdum. Oflar gibi bıraktım sonra. Gözümün önü hafif bir sis bulutuyla kapandı. Bu sis perdesinin gerisinde Ağa Camii'nin minaresi göründü az sonra. Antik acı Bay Granis yolun sağ kolunda olmalı İzzet diye uyardım İzzet'e. Ben kaldırıma yanaşıp yavaşlarken İzzet kafasını cama dayamış, camda usul usul kayan süslü dükkanlara ve aheste adımlarla kaldırımda yürüyen insanlara dikkat kesilmişti. Rumeli Han'ı biraz geçmiştik ki işaret parmağını heyecanla cama yapıştırdı İzzet. İşte burası olmalı patron. Fren pedalına tüm kuvvetimle bastım. İzzet oturduğu yerden ön cama doğru fırlar gibi sendeledi. Kolunu tutuyordu acı içinde. Bu beklenmedik durumu kuru bir özürle geçiştirerek aşağı indim. İzzet yüzündeki ifadeyi düzelterek işaret ettiği dükkanın önüne vardı. Kare biçiminde büyükçe bir cam vitrinin önünde duruyorduk müşteri gibi. Vitrinde sergilenen eşyalara odaklandım bir müddet. Birkaç kıymetli gümüş şamdan yan yana dizili duruyordu kırmızı bir kutunun içinde. Ahşap kasalı İngiliz modeli gramofonlar soluklanır gibi karanlık bir köşeye çekilmişti. İçi boş el işlemeli tambur ve ut kutuları atıl bir eşya gibi serilmişti gramofonların önüne. Dikkatli bakıldığında fark edilmeyen kılıç kınları ise yukarılarda asılı duruyordu. Bu dükkan antika eşyaların satıldığı bir yerden daha çok el değiştiren eşyaların ucuza satıldığı bir yeri andırıyordu. Hani insanların güç durumda kalıp eşyalarını pahalarının altında bir değere sattığı dükkanlar gibi. Vitrindeki eşyaların antika olduklarına kanaat getiremediğimden sıra sıra uzanan dükkanları kolaçan ettim göz ucuyla. Evet doğru yerde olmalıyız diye geçirdim içimden emin olmasam da. Ne oldu patron diye sordu İzzet. Burasının bir antika dükkanı olduğu izlenimi uyanmadı bende dedim. Rahibin bahsettiği Rumeli Han burada bir yerde olmalı. Tam karşısında demişti. Arkamdaki heybetli binayı gösterdim. İşte şurası Rumeli Han dedim. İzzet cadde üzerinde heybetiyle göz kamaştıran binaya hayranlıkla baktı. Merakımızı ancak içeri girince söndürebiliriz diyerek tahta kapısı camla kaplı dükkandan içeri girdim. İzzet de peşim sıra ilerledi. 4. ayının sonu. Sayfa 49.